Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 24. Ayrım. Adım adım 27 Mayıs'a. O yıl Paskalya tatilini Ankara'da geçirirken, belki de ilk kez annemle ve babamla olmayı, arkadaşlarımla olmaya tercih etmiştim. Büyükler bir araya geldiklerinde sadece siyaset konuşur olmuşlardı. Ben en büyük keyfi aralarına katılıp onları dinlerken alıyordum. Hemen her akşamüstü annem ve babamla Sabiha teyzenin piknikin arka sokağındaki evine gidiyorduk. Sabiha teyze uzun zamandır CHP'nin kadın kollarında görevliydi. Evinde çoğu kez birkaç partili arkadaşı oluyordu. Saat 6 sularında Hasan Ali Yücel de geliyordu. Biraz edebiyat ve şiir, sonra da mutlaka siyaset konuşuluyordu. Öğrenciler Ankara ve İstanbul'da gösteri yürüyüşleri yapmaya başlamışlardı. Başbakan Menderes'i protesto etmeye yeltenen son sınıftan Ekin Kardam adlı arkadaşımızı polisler fena tartaklamışlardı, kolu kırılmıştı. Protesto gösterileri giderek yaygınlaşıyordu ana caddelerde. Hükümet her iki ilde de sıkı yönetim ilan etmiş, Nisan ayında Ankara ve İstanbul üniversitelerini diğer yüksekokullarla birlikte bir ay için kapatmıştı. 10. günün sonunda okula döndüğümde siyasetle hiç alakası olmayan arkadaşlarımı da siyaset konuşurken bulunca şaşırmıştım. Ankara'daki gerginlik siyasetin tamamen dışında yaşayan İstanbul'a da sirayet etmişti. Okulda yatılı olan bizler, gündüzcü arkadaşlarımızdan gazete getirmelerini istiyor, dışarıdaki havayı sorup duruyorduk. O günlerin birinde kanına benim gibi siyaset mikrobu girmiş, benden bir büyük sınıfta olan Efsa, kütüphaneden çıkarken bir ara yanıma geldi. Tahkikat komisyonunu protesto amacıyla cumartesi günü Harbiye'den Taksim'e doğru bir yürüyüşün düzenlendiğini, katılmak istersem saat 2'de Harbiye'de olmamı söyledi ve ekledi. Yanımda Atatürk'ün nutkunu da bulundurursam iyi olurdu. Ah bu tahkikat komisyonu. Ankara'da tatildeyken dedikodusu dolaşmaya başlamış olan komisyonu nihayet gerçekleştirmişlerdi ve biz Suna Kili'nin sınıfında bu konuda konuşmak istediğimizde hocamız kitabın dışına taşmayalım çocuklar diyerek konuyu kapatmıştı. Ama çoğumuz biliyorduk ne olduğunu. Komisyonun esas amacı muhalefeti sindirmek, susturmaktı. Hepsi Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan 15 kişilik bu komisyon, 18 Nisan tarihinde resmen kurulmuştu. Muhalefet ve basın hakkındaki tüm iddiaları bu komisyon soruşturacaktı. İsterse mitingleri, toplantıları yasaklayabilecekti. Her türlü yayını yasaklamak, dağıtım ve basımını durdurmak, istedikleri evleri basıp izinsiz aramak yetkisine sahipti. Hükümetin tüm iletişim araçlarından yararlanabilecekti. Kısacası hem mahkemelerden hem de parlamentodan daha güçlüydü. Yetmezmiş gibi savcı ve hakimlerin yetkisini de elinde tutuyordu. Komisyon kararlarına karşı çıkanlar hapisle cezalandırılacaktı. Sonraki günlerde gazeteler kapatıldı, bazı gazeteciler cezaevine gönderildi, sokaklarda 5 kişinin bir araya gelerek yürümesi yasaklandı, mektup ve telgraflara sansür kondu. Ben gençliğin verdiği kör cesaretle babama gönderdiğim mektup zarfının arkasına "Vah ki vah Türk'üm diyene" diye yazmıştım. Babamın başına gelebilecek bir kötülüğü hiç düşünmeden. Efsa'nın beni düzenlenen yürüyüşe çağırdığı hafta sonu her zamanki gibi anneannemin Narmanlı'daki evine çıktım. Nice kavga dövüşten sonra nihayet cumartesi günleri Yeni Melek 2:30 matinesine anneannem veya aileden herhangi biri yanımda olmaksızın sadece arkadaşlarımla gidebilme hakkını elde etmiştim ya. O haftada kızlarla sinemaya gideceğimi düşünen anneannem, öğle yemeğinde bugün Beyoğlu'na birlikte inelim, benim de o tarafta işlerim var dedi. Bugün sinemaya gitmeyeceğim anneanne dedim. İffet'le Taksim'de buluşup bebeğe gideceğiz. Ne yapacaksınız bebekte? Bebekte rengine gideceğiz dedim. Rengin evlenmedi miydi? İyi ya işte bizi evine çağırdı. Rengin daha yeni evli. Ne işiniz var orada? Cumartesi günü kocası evdeyken. Anneanne, hafta içinde de bizim okulumuz var. Kocası bu hafta sonu ava gidiyormuş. İffet bebekte oturmuyor muydu? Niye Taksim'de buluşuyorsunuz? Hediye alacakmış rengine dedim. Anneanneme, kuzinlerimle Tilki Leman adını boşuna takmamıştık. Gerçekten de annemin hatta babamın gözünden kaçabilecek tüm ayrıntıları dakikasında görürdü. Aslında söylediklerimin çoğu yalan değildi. Çünkü renginin kocası sık sık ava gidiyordu hafta sonları. Bizleri bir hafta sonu evine davet etmişti ve İffet hediye almak için Beyoğlu'ndaki Angelidis'e gitmek istiyordu. Şimdi sen de hediye götürmek istersin. Eli boş gidilmez ki dedi anneannem. Ben de geleyim, bir hediye de senin için alalım. Evlendiğinde hediye vermiştim ben dedim. Anneannem ikna oldu. Öğlen yemeğine oturduk. Benim değişmesini hiç istemediğim hafta sonu menüm köfte, kızarmış patates, domatesli pilav tam sofraya konmuştu ki komşumuz Sabiha Hanım zilimizi çaldı. Bir şeyler duydum efendim. Ayşe cumartesileri sinemaya gidiyor ya, gitmesin diye bildireyim dedim. Bugün o taraflarda arbede bekleniyormuş diyordu kapı dibinde anneanneme. Anneannemin "İyi ki söylediniz. Ayşe çıkmasın bugün evden." dediğini duyunca hemen odama koştum. Okul çantamın içinde okuldayken yurttaşlık bilgisi kitaplarından kopardığım nutuk sayfaları vardı. Onları alelacele Sacide teyzemin yadigarı kırmızı çantama tıkıştırırken anneannem odama daldı. "Nedir onlar?" diye sordu. "Ders notları." "Sen ders mi çalışacaksın Rengin'in evinde?" Çantama sığmadığından dışarı sarkan kağıtları almak için hamle yaptı. Ben çantamı yukarı kaldırdım. Anneannem koca gövdesiyle bir panter gibi sıçrayıp çantayı çekti. İçindekiler yerlere saçıldı. Bir anda her ikimiz de dizlerimizin üzerine çöküp saçılan sayfaları toplamaya çabaladık. "Bu nedir bu?" diye sordu anneannem yırtılmış bir kitap sayfasını yüzüme doğru sallayarak. "Atatürk'ün nutku. Ne işi var bunun çantanda sen arkadaşına giderken?" Anneannemi yanıtlamadım. Yerden kapabildiğim sayfaları çantama koyup aceleyle yatağın üzerinde duran ceketimi aldım ve kapıya koştum. Anneannem benden hızlı davrandı. Koşarak önüme geçti ve iki kolunu yanlara açarak sokak kapısının önünde durdu dışarı çıkmamı engellemek için. Anneannemi ittirmeye cesaret edemedim. Geri döndüm. Mutfağa giden uzun koridoru yıldırım hızıyla geçtim ve mutfak kapısından dışarı fırladım. Anneannem arkamdan avaz avaz bağırırken karanlık merdivenleri ikişer üçer atlayarak indim. Hüsrev Gerede Caddesi'ne açılan kapıdan çıkıp yokuş aşağı koştum ve apartmanlardan birine girerek saklandım. Bir süre apartman aralığında bekledim. Sonra caminin arkasından dolanıp ana caddeye çıktım. Etrafı kolaçan ettim. Anneannem görünürde yoktu. Rahat bir nefes alıp hızlı adımlarla Harbiye'ye doğru yürüdüm. Benimle buluşacak olan arkadaşımı göremedim ama aşağıdan kalabalık bir grup şarkı söyleyerek geliyordu. "Olur mu böyle, olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası diktatörler, bu vatan size kalır mı?" Ben de onlara katıldım. Kimdiler, hangi üniversitenin ya da okulun öğrencileriydiler hiç bilmiyordum. Bildiğim tek şey az sonra kızlı erkekli genç insanların arasına karışmış olduğumdu. Her sırada kol kola girmiş, ellerini birbirine kenetlemiş 8-10 genç, yüzlerce kişilik bir kalabalık halinde Taksim'e doğru detone seslerle marşımızı söyleyerek akıyorduk. Ön sıradakilerin ellerinde Atatürk resimleri, Türk bayrakları vardı. Sokakta yürüyen halk da bize katıldıkça çığ gibi büyüyorduk. Ön sıradakiler ara sıra duruyor, slogan atıyor, konuşmalar yapıyorlardı, sonra tekrar yürüyorduk. Duraklamaların birinde çantamdaki nutuktan bölümlerin yer aldığı sayfaları çıkarıp konuşma yapan gençlerden birine verdim. Yüksek sesle okudu. Ben de artık ön sıradaydım. Biri elime bayrak tutuşturdu. Yürümeye devam ederek Nişantaşı kavşağını geçtik. Tam Harbiye'nin önünden geçerken elleri coplu polisleri gören gençler dalgalandılar, saflarını bozdular. Polis herkesi değil ama birkaç kişiyi yaka paça yakalayıp götürmeye kalkışınca arbede çıktı. İtiraz edenler, küfür edenler, tekme atanlar, tekme yiyenler birbirine karıştı. Kaçmayı kendime yediremiyordum ama polis tarafından tartaklanmayı da göze alamıyordum. Bir süre ne yaptığını bilemeden çırpınan gençlerin arasında sürüklendim, bayrağımı düşürdüm. Herkes birbirinin üzerine çullanıyor, kimi sağa, kimi sola koşuşturuyordu. Bir ara kalabalıktan sıyrılmayı başarıp yana kaçtım. Nişantaşı istikametine doğru koşmaya başladım. Saçım başım didik didik olmuş, üzerimdeki deri pardesünün sol kolu yırtılmıştı. Saat 5'e doğru evdeydim. Kapıyı Hacer açtı. Anneannen hastalandı, odasında yatıyor dedi. Geçmiş olsun. Öyle geçecek gibi değil, ölüyordu kadın. Sabiha Hanım'ı çağırdım. Kalp geçirdi, kalp. Anneannemin odasının kapısını aralayıp içeri baktım. Anneannem yatağında sırt üstü, gözleri tavanda, hiç kıpırdamadan yatıyordu. Anneanne, bana anneanne deme, beni öldürüyordun bugün, resmen öldürüyordun. Bu akşam babana telefon edeceğim, gelip alsınlar seni ya da anan gelip başını beklesin. Ben bu yaştan sonra seninle başa çıkamam. Dikilme orada, gözüm görmesin seni, çekil git odana. Kapıyı kapatıp odama gittim. Ben de yatağımın üzerine uzandım. O kadar yorgundum ki uyuyakalmışım. Hacer'in kapıyı tıklatmasıyla sıçradım yerimden. Amcan gelmiş, seni bekliyor salonda dedi. Anneanne mi çağırtmış? Yoo, onun bugün dışarı çıkacak hali mi vardı ki? Seninle haber yollatmıştır. Ben kimseye haber götürmedim dedi Hacer. Toparlanıp kalktım, saçlarımı acele at kuyruğu yapıp salona geçtim. Amcam asık yüzüyle kanepede oturuyordu. Hoş geldiniz amca. Hoş buldum diyemeyeceğim Ayşe Hanım. Bir şey mi oldu? Olmadı mı? Ah bu anneanne beni şikayet etti değil mi? Henüz etmedi. Ama herhalde edecek ve çok haklı olacak. Bugün ben seni yolda, elinde bir bayrak, sokak serserilerinin arasında nümayiş yaparken bizzat gördüm. Sakın inkar etme. Şu iki gözümle gördüm çünkü. Anneannem ayaklanmış, elinde çay tepsisiyle odaya giriyordu. Demek ki kalp krizi geçirmemiş, ölmüyormuş da. Çayı amcamın önüne bıraktı, bana öldüren gözlerle bakıp çıktı odadan. İnkar etmiyorum dedim. Ama amca, nümayiş yapmıyorduk, protesto yürüyüşü yapıyorduk. Ayşe, senin o serseri grubunun arasında işin ne? O komünistlerle ne işin var senin? Amca ben tesadüfen katıldım yürüyüşe. Aralarında kimseyi tanımıyordum ama hiçbirinin de komünist olduğunu sanmıyorum. Ben de komünist değilim. Amcam lafımı kesti. Yok bir de olacaktın. Senin komünistin ne olduğundan haberin var mı? Ben komünist falan değilim amca. Ben sadece Demokrat Parti'den nefret ediyorum. Bugünkü yürüyüşe tesadüfen rastladım ve sadece hükümeti protesto etmek için katıldım. Sen kendini ne zannediyorsun kuzum? Bir lise öğrencisi ne biliyor ki bir partiden nefret ediyor, hükümeti protesto etmeye kalkıyor? Ukala sen de, bu akşam babana telefon edeceğim, bir de teferruatlı mektup yazacağım, baban seni Ankara'ya aldırırsa benden bil. Böylece haddini bilir, başından büyük işlere karışmazsın. Başını da belaya sokmazsın. Ne kendi başını ne de babanınkini. Amca, Demokrat Parti'ye olan sevginizi, düşkünlüğünüzü biliyorum. Keşke partiye yazılsaydınız, hiç olmazsa hayrını görürdünüz. Çünkü sadece kendilerinden olanları ihya ediyorlar. Nasıl laflar bunlar Ayşe? Siz söylemediniz mi şimdi onlara karşı olanın başının belaya gireceğini? Sokakta ben yürümüşsem, bundan ta Ankara'da oturan babama ne? Üstelik vatan cephesi açmadığı için babamın iflasa sürüklendiğini de biliyorsunuz. Ama hala koruyorsunuz bu partiyi. Allah'tan babam senin gibi değil. O ne Demokrat Parti'ye aşık ne de Demokrat Parti'den korkuyor diye geçirdim içimden. Ben de iyi ki senin değil onun kızıyım. Benim amcam ailenin dehası, mucidi nasıl olur da gerçekleri göremezdi. Amcam ona söyleyebildiklerimi duymazlığa geldi. Bak kızım, seninle bir anlaşma yapalım dedi bana. Bundan sonra hiçbir yürüyüşe katılmayacağına söz ver, ben de babana mektup yazmaktan vazgeçeyim. Tam o sırada anneannem bu sefer elinde kolu parçalanmış deri pardesümle girdi odaya. Nusret Bey, bakın şuna Allah aşkınıza. Bu pardesüyü alalı daha bir ay bile olmadı. Şu hale bakın. Sitare kendi üstüne başına almıyor, bu nankör kızı giydiriyor. Utanmadan katılmış çapulcuların arasına ne hale gelmiş üstü başı. Şimdi bu tamir de olmaz. Pardesüyü fırlatıp boş koltuklardan birinin üzerine attı anneannem. Neyse, yine ucuz kurtulmuş. Ya kendine bir şey olaydı, ya kafasına bir kurşun yiyeydi. Emanet çocuk, ben ne yapardım düşünsenize. Ben de aynı şeyi söylüyordum. Babasına bildireceğim eğer bana söz vermezse. Bu akşam ben babama yürüyüşe katıldığımı zaten yazacağım dedim. Gizlenecek bir şey yok bunda. Babam benim siyasi fikirlerimi biliyor. Sen daha 18 yaşında bile değilsin. Oy dahi kullanamazsın. Dolayısıyla siyasi fikrin olamaz. Önce diplomanı al, üniversitene git, adam ol. Siyasi fikirlerin ancak ondan sonra oluşabilir dedi amcam. Hiç cevap vermedim. Suratımda alaycı bir gülümsemeyle yüzüne bakıyordum amcamın. Seninle nafile yere nefes tüketiyorum. Sen hala asi bir çocuksun. Muhittin seni çok şımartıyor. Amcam ancak yarısını içtiği çayı sehpaya bıraktı. Ben kalkayım artık Leman hanımefendi dedi. Konuşmanın bir faydası olur sanmıştım ama görüyorum ki... Siz onun böyle durduğuna bakmayın efendim. Gayet iyi farkında çok saçma bir iş yaptığının. Bir iki gün müsaade edin, size özür beyanına gelecek. Üstüne varıldı mıydı, kedi gibi hırlama adeti vardır. Genç işte, dedi anneannem. Amcam kapıdan çıktıktan sonra rahmetli dedemin hala portmantoda aynı yerinde duran gümüş saplı şimşir bastonunu eline alıp üzerime doğru sallayacaktı anneannem. Amcana böyle dediğime bakma, öldüreceğim seni. Sen beni öldürmeden ben seni öldüreceğim diyerek. Anneannemin kılıma dokunmayacağına emin olduğum için önünden yavaşça süzülüp odama girdim. Kapımı kilitleyip yazı masama oturdum ve babama ayrıntılı bir mektup döşendim. Babamdan yanıt bir hafta sonra geldi. Daha doğrusu bu kez okula değil, Narmanlı'ya yolladığı mektubu ben hafta sonu eve çıktığımda buldum. Bana yine henüz lisede öğrenci olduğum için bu tür eylemlere katılmamın doğru olmayacağını yazıyordu. Ama katılmış olduğum için de azarlamıyordu. Babam amcam gibi düşünmüyordu. Bu açıktı. Sevindim. Bir de müjde veriyordu. Yaza Fenerbahçe'deki evi kiralamayacaktık. Onun yerine annem, babam ve ben Roma, Venedik, Floransa gibi İtalyan şehirlerini kapsayan 15 günlük bir Avrupa turuna çıkacaktık. Resim ve mimari sanatını yakından görmemi, tanımamı istiyorlardı. Ve araştırıyordu babam aynı pakete Paris'i de katıp katamayacağını. Haftaya belli olacaktı. Sevinçten havalara uçtum. 24. ayrımın sonu. Sayfa 211. Devamı 25. ayrımda.